Item 8, Muhteşem Hata, Frederick Forsyth, sayfa 95. Murgatroyd, kızın açık renk kreollardan olduğunu anlamıştı. Ayrık gözleri siyah, elmacık kemikleri çıkık, dalgalı saçları uzundu. Yaklaşınca Murgatroyd'a neşeyle gülümsedi. Murgatroyd şaşaladı. Çevresinde kim var kim yok farkında değildi. Hemen dönüp arandı. Kızın kime selam vermiş olabileceğini anlamaya çalıştı. Kimseler yoktu. Yeniden denize doğru döndüğünde kız bir daha gülümsedi. Bembeyaz dişleri sabah güneşinde parıldadı. Murgatroyd bu kızla tanıştırılmış olduğundan emindi. Demek ki bu gülümseme kızın içinden geliyordu. Bir yabancıya. Murgatroyd güneş gözlüklerini indirdi, o da gülümsedi. Günaydın diye seslendi kıza. Bonjour monsieur. Kız geçip uzaklaştı. Murgatroyd onun arkasından baktı. Siyah saçları ta kalçalarına kadar dökülüyordu. Arkasından bir ses, bu tür düşünceleri kafandan çıkar bir kere dedi. Bayan Murgatroyd gelmişti. O da baktı uzaklaşan kızın ardından. Şıllık diye söylendi, sonra gölgeye oturup yerleşti. 10 dakika kadar sonra Murgatroyd dönüp karısına baktı. Çok okunan bir kadın yazarı yeni bir tarihsel aşk romanına dalmıştı. Bir yığın getirmişti bu kitaplardan yanında. Murgatroyd sulara doğru bakarken karısının bu düşsel aşk öykülerine bu denli meraklı olduğu halde gerçek dünyadakileri böylesine ayıplamasının sırrını merak etti. Kendi evlilikleri aşk evliliği değildi. Başlangıçta bile öyle olmamıştı. Bayan Murgatroyd öyle şeylerden hoşlanmadığını pek erken belirtmişti ona. Ondan bu yana 20 yılı aşkın bir süreden beri Murgatroyd kendini aşksız bir evliliğe hapsolmuş görüyor, tek düzelik onu boğuyor, bunu yalnız ara sıra baş gösteren nefret süreleri bozuyordu. Günlerden bir gün tenis kulübündeki soyunma odasında bir adamın diğerine kendisi için yıllar önce sopayı basmalıydı ona dediğini duymuştu. Önce öfkelenmiş, çıkıp adama çatmak istemiş, sonra kendini tutmuştu. Belki de adam haklıydı. Ne var ki o insanları dövebilecek yaratılışta değildi. Karısı da dayakla düzelecek tipe pek benzemiyordu. Murgatroyd gençliğinde bile her zaman yumuşak huylu ola gelmişti. Bankayı yönetiyordu yönetmesine, ama evde bu yumuşaklığı pasifliğe dönüşüyor, oradan da kayıtsızlığa ulaşıyordu. Özel düşüncelerinin yükü ağzından ancak bir iç çekiş halinde çıkıyordu, o kadar. Edna Murgatroyd ona gözünün tepesinden baktı. Başında yeller estiyse git de bir ilaç yut dedi. Cuma akşamı Murgatroyd giriş önünde durmuş, karısının tuvaletten çıkmasını beklerken Higgins yanına yaklaştı. ''Seninle konuşmak istiyorum. Yalnız.'' diye tıslarken ağzının bir köşesiyle konuşuyor, sır veriyormuş gibi hali çevredeki herkesin dikkatini çekiyordu. ''Anlıyorum.'' dedi Murgatroyd. ''Burada söyleyemez misin?'' ''Hayır.'' diye omurdandı Higgins. ''Karın her an gelebilir. Gel benimle.'' Kayıtsız adımlarla ilerledi, bahçeye çıkıp birkaç metre daha yürüdü. Bir ağacın arkasına geçti, dayandı ve bekledi. Murgatroyd da peşinden geliyordu. Çalılar arasındaki karanlığa girip Higgins'in yanına varınca ne oldu diye sordu. Higgins çıktıkları kapıya baktı. Bayan Murgatroyd'un peşlerinden gelmediğinden emin olmaya çalıştı. ''Balığa gidiyoruz.'' dedi. ''Hiç çıktın mı balığa?'' ''Elbette ki hayır.'' diye karşılık verdi Murgatroyd. ''Ben de çıkmadım ama çıkmak isterim, hiç değilse bir kere, denemek için. Dinle bak, Johannesburglu bir iş adamı yarın için bir tekne tutmuş, sonra işi çıkmış gidemiyormuş, tekne boş kalmış, yarı parası da ödenmiş durumda, çünkü depozitoları harcamışlar, ne dersin, bu fırsatı değerlendirelim mi?'' Murgatroyd bu sorunun kendisine sorulduğuna pek şaşırmıştı. ''Neden grubundaki bir iki arkadaşınla çıkmıyorsun?'' diye sordu. Higgins omuzlarını kaldırdı. ''Son gecelerini hepsi kız arkadaşlarıyla geçirmek istiyorlar. Kızlar da gitmek istemiyor. Haydi Murgatroyd, gel bir deneyelim.'' ''Kaça çıkacak?'' diye sordu Murgatroyd. ''Normal olarak kişi başına 100 Amerikan doları ama yarısı ödenmiş olduğuna göre bize 50'şere gelecek.'' ''Birkaç saat için mi? O para 25 sterlin eder.'' 26 sterlin 75 sent dedi Higgins otomatik olarak. Kambiyo'da çalışıyordu ne de olsa. Murgatroyd hesapladı, havaalanına kadar tutulacak taksi, sonra da Ponders End'e kadar diğer masraflar çıktıktan sonra bu istenenden biraz daha fazla parası kalıyordu. Kalan para bayan Murgatroyd'un havaalanı mağazalarından alışveriş yapmasına ve Bagnor'daki kız kardeşine armağan almasına ayrılacaktı. Başını iki yana salladı. Edna asla razı olmaz dedi. Ona söyleme. Söylememek mi? Bu fikir bir deprem kuvvetiyle sarstı onu. Tabii dedi Higgins. Biraz öne doğru eğildi, gömleğinin yakasını yakaladı. Yap bir kere dedi. Sonradan canını okur ama zaten okuyacak. Düşün bir. Herhalde bir daha buraya asla gelemeyiz. Hint okyanusunu bir daha ömrümüzde görecek değiliz. Neden yapmayalım?
Bilemiyorum.
Bir tek sabah açıklarda küçük bir teknenin içinde bulacağız kendimizi. Rüzgar saçlarımızı uçuracak, oltalar denizde. Ton balığı, kılıç balığı. Belki yakalarız bir de. Hiç değilse Londra'ya dönünce anımsanacak bir serüven olur.
Murgatroyd katılaştı. Su kayağı yapan adamı anımsadı birden. Yapacağım dedi. Kabul. Ne zaman yola çıkıyoruz?
Cüzdanını çıkardı, 10 sterlinlik seyahat çeklerinden 3 tane kopardı, geriye 2 tane kaldı. Alt satıra birer imza atıp çekleri Higgins'e verdi. Erkenden çıkacağız diye fısıldadı Higgins çekleri alırken. 4'te kalkacağız. Buradan 4.30'da arabayla çıkıp 5'te limana varacağız. Oradan 6'ya çeyrek kala hareket edeceğiz. 7'den önce balıkların bulunduğu yere varacağız. En iyi saat o. Şafak sıraları. Otelin eğlenceler müdürü rehber olarak bizimle geliyor. Her şeyi biliyor. Sabah 4.30'da ana holde buluşalım.
Dönüp otele doğru uzaklaştı. Hemen bara doğruldu. Murgatroyd kendi cesaretine gülümseyerek onun peşi sıra binaya girdi ve karısını sinirli sinirli bekler buldu. Yanına katılıp yemek salonuna yürüdü. Gece hemen hemen hiç uyuyamadı. Yanında küçük bir çalar saati vardı ama çalınca karısı da uyanır korkusuyla onu kuramazdı. Uyuyakalıp da 4.30'da Higgins'in kapıya vurması ise hiç düşünülecek şey değildi. Birkaç kez tavşan uykusuna daldı, 2'de bir gözünü açıp saatin fosforlu kollarına baktı. Sonunda kolların 4'e yaklaşmakta olduğunu fark edince ayıldı. Perdelerin arasında gökyüzü hala zifiri karanlıktı.
Yavaşça yatağından kalktı. Bayan Murgatroyd'a baktı. Her zamanki gibi sırt üstü yatıyor, gürültülü soluklar alıp veriyordu. Saçlarına bigudiler sarmış, üzerine bir file bağlamıştı. Murgatroyd pijamalarını sessizce sıyırıp yatağın üzerine bıraktı. Külotunu giydi, atlet şort gömlek gibi giyecekleri eline alıp kapıdan sessizce çıktı, arkasından kapattı. Karanlık koridorda giyindi. Beklenmedik serinlikten ürperdi. Aşağı holde Higgins'i ve uzun boylu Güney Afrikalı rehberleri Andre Killian'ı buldu. Killian, konukların spor faaliyetlerini yönetmekle görevliydi. Adam Murgatroyd'un kılığına şöyle bir baktı. ''Şafaktan önce suyun üstü soğuk olur.'' dedi. ''Güneş doğdu mu da cehennem gibi ısınır. Tavada balık gibi pişer insan orada. Uzun pantolonun da uzun kollu bir rüzgarlığın yok mu?''
''Düşünemedim.'' dedi Murgatroyd. ''Yok, hayır yok. Yeniden odasına dönmeyi göze alamazdı. Bende yedek var.'' diyen Killian ona bir kazak uzattı. ''Haydi gidelim.''
Karanlık arazide bir 15 dakika kadar gittiler. Yanından geçtikleri kulübelerde parıldayan tek tek ışıklar, oralarda da bazı kimselerin uyanmış olduğunu gösteriyordu. Sonunda ana yoldan sapıp Trudeau Douce adlı küçük limana yöneldiler. Bu isim tatlı su yuvası anlamına geliyordu. İsmi eski bir Fransız kaptanı takmıştı. Herhalde buralarda bir tatlı su kaynağı bulmuş olacaktı. Köyün evleri eski püskü ve karanlıktı ama Murgatroyd limanda demirli bekleyen teknenin ve üzerinde çalışan insanların silüetini görebiliyordu. Tahta iskeleye yakın bir yerde durdular. Killian torpido gözünden bir termos sıcak kahve aldı, herkese biraz ikram etti. Çok makbule geçti. Güney Afrikalı arabadan indi, iskelenin üzerinden tekneye doğru yürüdü. Kreol Fransızcasıyla yapılan alçak sesli konuşmalardan parçalar arabaya kadar duyuluyordu. Şafak öncesi karanlığında insanların nasıl hep alçak sesli konuştuğunu düşünmek garipti. 10 dakika sonra geri döndü. Doğu göklerinde artık hafif bir solgunluk başlamış, çizgi çizgi bulutlar kendilerini belli eder olmuştu. Su kendi parıltısıyla belli oluyordu. İskelenin, teknenin ve adamların silüetleri de daha bir kesinlik kazanmıştı. "Killian, artık eşyaları tekneye yükleyebiliriz," dedi. Otel arabasının arkasından havası alınmış soğutucu kutusunu çıkardı. Bu kutu ileride onlara soğuk bira sağlayacaktı. Higgins bunu iskele üzerinden bota taşıdı. Murgatroyd yemek paketlerini ve geri kalan iki kahve termosunu aldı. Tekne o yeni lüks fiberglass modellerden değildi. Yaşlıca, ahşap gövdeli, zarif bir tekneydi. Ön tarafında içi alet ve teçhizat dolu bir kabini vardı. Kabin kapısının sancak tarafında yüksek ayaklı bir tabure dümenin karşısında durmaktaydı. Ana kontrol düğmeleri de o paneldeydi. Üzeri kapalıydı bu bölmenin. Arka ise açıktı. İki yanda tahta kerevetler vardı. Arka dümenin başında kent bürolarında rastlanan cinsten bir tek döner koltuk durmaktaydı. Tek farkı bunun yanlarından kayışlar sallanıyor olmasıydı. Kayışlar güverteye sağlamca bağlıyordu koltuğu. Arka güvertenin iki yanında uzun sopalar anten gibi dikiliydi. Murgatroyd önce bunları olta sandı ama sonradan oltaların içe ve dışa atılanları birbirine dolaşmasın diye böyle dikildiklerini öğrendi. Kaptan koltuğunda yaşlı bir adam oturmaktaydı. Bir eli dümende son hazırlıkları sessizce izliyordu. Killian bira kutusunu kerevetlerden birinin altına soktu, diğerlerine oturmaları için işaret etti. Genç bir tayfa, 13-14 var yoktu, arka babadan halatı alıp teknenin içine attı. İskelede durmakta olan bir köylü de ön halatı çözdü, botu ayağıyla biraz itti. Yaşlı adam motorları çalıştırdı, ayaklarının altında bir titreşim ve sinsi bir uğultu başladı. Tekne burnunu yavaşça gölün ağzına doğru çevirdi. Güneşin hızla yükseldiği belliydi. Ufka neredeyse varacaktı. Işıkları suyun üzerinde batıya doğru yayılmaktaydı. Murgatroyd ilerideki köyü açık seçik görebiliyor, kadınlar sabah kahvesini pişirirken bacalardan çıkan dumanları bile izleyebiliyordu. Birkaç dakika içinde son yıldızlar da soldu, gökyüzü mavileşmeye başladı, kılıç gibi ışıklar suların üzerine çeşitli doğrultularda yayıldı. Yassı sakinliği tek bozan teknenin arkasındaki köpüklerdi. Murgatroyd yan taraftan aşağı baktığında mercan kayaların biçimlerini daha şimdiden görebildiğini fark etti. Derinlikleri 4 kulaç kadardı. "Sırası gelmişken tanıştırma törenini yapayım," dedi Killian. Ortalık aydınlanınca sesi de daha yüksek çıkar olmuştu. "Bu teknenin adı Avant, Fransızca'da ileri anlamına geliyor. Yaşlı bir teknedir ama kaya gibi sağlamdır. Zamanında epey balık tutmuşluğu vardır. Kaptan Monsieur Patien, bu da torunu Jean-Paul." Yaşlı adam dönüp konuklara başıyla selam verdi, hiçbir şey söylemedi. Sert dokunmuş lacivert bir gömlek giymişti. Pantolonunun altından çıplak ayakları çıkıyordu. Yüzü esmer, buruşuk, geçmiş günlerin tecrübeleriyle bilgelik kazanmış tıpkı bir cevize benziyordu. Yalnızca tepesine bir şapka oturtmuştu. Tek farkı oydu. Ömrü boyunca parlak sulara bakarken gözlerini kısmaktan göz çevreleri kırış kırıştı. Şu anda da sulara bu kırışıkların arasından bakıyordu. Monsieur Patien daha çocukluğundan bu sularla boğuşmaya başlamış ve en az 60 yıldır da bu işi sürdürüyor," dedi Killian. Tam ne kadar olduğunu ne kendisi anımsayabiliyor ne de anımsayabilecek kadar yaşlı başka kimse kalmış. Suları ve balıkları iyi tanır. Balık tutmanın sırrı da budur zaten. Higgins omuz çantasından bir fotoğraf makinesi çıkardı. "Bir resim çekmek istiyorum," dedi. "Killian, ben olsam biraz daha beklerdim," dedi. "Hem ışık için hem de birazdan kayalar arasından geçeceğiz." Murgatroyd ileriye yaklaşan kayalara doğru baktı. Oteldeki balkondan baktığı zaman bu kayalar sanki yumuşak gibi, oralara süt dökülmüş gibi görünüyordu. Yakından bakılınca ise okyanus dalgalarının mercan tepeciklere vuruşu duyuluyor, oralarda yarılışı, sanki keskin bıçaklar kesiyormuş gibi biçilişi dinlenebiliyordu. Suyun altından geliyordu bütün bu sesler. Su üzerinde çizgi yoktu, üst sular yarılmıyordu. Patien oraya pek az kala avantın düğmenini birden sağa kırdı. Tekne kayaların 20 metre gerisinden onlara paralel gitmeye başladı. O sıra Murgatroyd kanalı birden gördü. İki sıra mercanın yan yana duvar oluşturduğu yerde arada dar bir boşluk kalmıştı. 5 saniye sonra kanaldaydılar. Sağdaki ve soldaki dalga kırana benzer kayalar kıyıya paralel olarak uzanıp gidiyordu. Açık denizin ilk dalgası vurduğunda avant sarsıldı ve sallanmaya başladı. Murgatroyd aşağıya baktı. Kendi tarafında mercanları 3 metre aşağıda görebiliyordu. Sanki kırılabilirmiş gibi, tüy gibi inceymiş gibi. Ama dokunulsa jilet kadar keskin. Bir dokunmasıyla tekneyi de insanı da rahat rahat biçebilirdi. Kaptan bakmıyor gibiydi. Tek eli dümenin simitinde öylece duruyor, önündeki camdan karşılara bakıyor, sanki o boş ufuklarda yalnızca kendi görebileceği bir işaret bulmayı bekliyordu. Arada sırada direksiyonu hafif çevirip motora daha kuvvet veriyor, avant sanki yepyeni bir amaçla harekete geçiyordu. Murgatroyd tehlikeleri ancak yanı başından geçerken fark edebilmekteydi. Onlara yıllar gibi gelen 60 saniyelik bir süreden sonra her şey bitti. Sağ tarafta kayalar devam ediyordu. Ama solda artık sonu gelmiş, delikten geçmişlerdi. Kaptan dümeni bir kere daha çevirdi. Avant burnunu açık denize doğru döndürdü. Bir anda Hint Okyanusu'nun korkunç kabalığıyla yüz yüze geldiler. Murgatroyd bu işin mızmızlara göre olmadığını anlamıştı. İnşallah rezil olman diye düşünüyordu. Higgins, hey Murgatroyd, gördün mü o Allah'ın belası mercanları diye seslendi. Killian sırıttı, yamandı değil mi? Kahve isteyen. Higgins, o serüvenden sonra daha kuvvetli bir şeye ihtiyacım var dedi. Killian, biz her şeyi düşünürüz diye karşılık verdi. Kahvenin içinde brandy var. Termosun kapağını çevirerek açtı. Tayfa hemen oltaları hazırlamaya başlamıştı bile. Kabinden 4 tane geçirdi. Güçlü fiberglas oltalardı bunlar. Boyları 2 metre vardı. Alttaki 50 santimlik kısım tutması daha kolay olsun diye mantarla kaplanmıştı. Her birine kocaman bir rulo halinde 800 metre tek katlı naylon misine bağlanmıştı. Saplar sağlam pirinçten olup teknedeki yuvalara rahatça girebilecek türdendi. Çocuk her birini yuvasına oturttu, fırlayıp dışarı düşmesinler diye de kancasını sıkıştırdı. Güneşin bir ucu okyanusun içinden yükseldi, ışınlarını kabarıp inen suların üzerine saçtı. Birkaç dakika içinde karanlık sular koyu bir çivit mavisine dönüştü. Bu mavilik güneş yükseldikçe giderek açıldı. Murgatroyd teknenin sallantısına karşı kendini kastı, kahvesini içmeye çabaladı. Bir yandan tayfanın yaptığı hazırlıkları hayranlıkla izliyordu. Çocuk kocaman bir alet kutusundan çeşitli uzunluklarda çelik teller çıkardı. Ayrıca oradan parlak yeşil ve pembe bebek oyuncaklarına benzeyen lastikten yapılmış gibi bir şeyler daha aldı. Sonra sıra kırmızı beyaz tüylere, pırıl pırıl parlayan ufak kaşıklara geldi. Bunlar suyun içinde parlayıp ava çıkmış predatörlerin dikkatini çekecek hilelerdi. Ayrıca kalın pro biçiminde kurşunlar da vardı. Bunlar oltalara asılacaktı. Çocuk büyük babasına kreol dilinde bir şeyler sordu. Adam hoburdanarak cevap verdi. Çocuk bunun üzerine yığının içinden 2 bebek oyuncağı seçti. Bir tüyde bir de kaşık aldı. Her birinin ucundan 25 santim boyunca bir çelik çubuk uzanıyordu. Çocuk bu çubukları daha uzun bir ipe, onun ucunu da oltalara bağladı. Ayrıca her birine birer de kurşun ağırlık astı. Bu ağırlık yemi tam düzeyin altında tutmaya yarayacaktı. Killian kullanılan yemlere bir göz attı. Bu yemler ara sıra çıkabilecek barakudaları da çeker dedi. Tüyler ve renkliler bonito, turado, hatta büyük ton balıklarını bile yakalamamızı sağlayabilir. Bay Patien birden rota değiştirdi. Hepsi nedenini anlayabilmek için doğruldular. Karşı ufukta hiçbir şey yoktu. 60 saniye sonra ihtiyarın az önce gördüğü şeyi seçebildiler. Ufkun bir yerinde bir grup deniz kuşu suyun hemen üzerinde dönüyor, gagalarını uzatıp çekiyorlardı kuşlar. Killian, kuşlar herhalde küçük balık sürüsü buldu, onları avlıyorlar diye açıklama yaptı. Higgins, biz küçük av istiyor muyuz ki diye sordu. Hayır dedi Killian, ama bonitolarla öbür balıklar ister. Ton balığı da ister.
Kaptan dönüp çocuğa doğru başını salladı. Çocuk hazırlanmış oltaların uçlarını arka tarafa doğru atmaya başladı. Her olta köpüklerin üzerinde sallanırken çocuk kancayı açıyor, misinanın boşalmasını sağlıyordu. Motorun hızından yem de kurşun da parlak cisimler de birden çok uzaklara sürüklendi ve sonunda görünmez oldular. Çocuk o zaman kancaları yeniden kapattı. Olta kamış hafif eğildi, gerilimi yüklendi. Kurşunu ve diğer ağırlıkları çekmeye başladı. Ta uzaklarda bir yerlerde yemle kanca denizin yüzüne yakın yerde yüzeye paralel peşlerinden geliyordu, yüzen balıklar gibi.
8. ayrımın sonu. Sayfa 108.